adımız ve
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında Perşembe günü yine buluştuk tam da öğle üzerinde. Sizleri de canlı yayınımıza davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Çok özür diliyorum, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi davet ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Programımızda yine çok özel konuklarımız olacak, çok önemli, çok güzel konuları konuşacağız onlarla birlikte. İlk olarak bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili, Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru Hanımefendi telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Mevlana ve Mevlana'nın hatırasını yaşatmak için çalışmalar gerçekleştiren Uluslararası Mevlana Vakfı üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hemen sonrasında değerli konuklarımızı stüdyomuza alacağız. Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi ve Ekin Ön Kuluçka Merkezi Müdürü, aynı zamanda Kuşaklar Arası İletişim ve Gönüllülük Projesi Proje Koordinatörü Profesör Doktor Zeliha Eser hocamız bizimle olacak ve aynı zamanda Ankara Girişimci İş Kadınları Derneği ve TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, diş hekimi ve aynı zamanda bir gönüllü olan Doktor Diş Hekimi Zerrin Tüfek bizimle birlikte olacak. Kuşaklar Arası İletişim ve Gönüllülük Projesi kapsamında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar üzerine güzel bir söyleşimiz olacak. Öncelikle müzikle başlıyoruz canlı yayınımıza, hemen sonrasında da telefon bağlantımızda sizlerleyiz.
İçimde bir tebessüm, ah kıpır kıpır, işliyor ya kalbime tıkır tıkır.
Bütün alevler aşkımın şerefine. Sönüp giden senden bir isim. İçimde bir tebessüm ah kıpır kıpır. İşliyor ya kalbime tıkır tıkır. Bütün alevler aşkımın şerefine. Sönüp giden senden bir isim. Ne aşklar yürüdü bu sahil, ne fırtınalara şahit. Vazgeçmişken çıktın karanlık.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon attığımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Esin Çelebi Bayru Hanımefendi, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili ve Mevlana'nın 22. kuşak torunu Sayın Çelebi. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim.
Sayın Çelebi, 17 Aralık'ta Şebi Arusu kutladık. Öncesinde Mevlana Hazretlerini andık saygıyla ve sevgiyle. Biz de programımızda değerli öğretileriyle tüm dinleyicilerimize bu konuda bilgiler vermeye çalıştık elimizden geldiğince değerli hocalarımızla. Siz Mevlana'nın 22. kuşak torunusunuz. Çok onur verici bir durum olsa gerek. Şebi Arusu'da da mutlaka Konya'daydınız. İzlenimlerinizi öğrenmek istiyoruz. Nasıl bir atmosferdi, neler yaşandı, hangi etkinlikler gerçekleştirildi?
Efendim, malumunuz Hazreti Mevlana Hakk'a yürüdüğü yer, vefat ettiği güne Şebi Arus denmesini istemiş. Yani düğün gecesi, en büyük sevgili olan Allah'a kavuşmak. Bizler de büyüklerimizden aldığımız bu bilgiyle her zaman Hazreti Mevlana'yı o gününde kutlayarak anıyoruz. Hı hı. Çünkü o böyle istemiş. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapılıyor. Son yıllarda özellikle bütün üniversitelerimiz, ondan sonra tabii ki başında Konya Valimiz, İl Kültür Müdürümüz, üniversitelerimiz, biz vakıf olarak mutlaka yer alıyoruz. Ve çok güzel bilgi paylaşımları oluyor. Biz vakıf olarak hem çalıştay yapıyoruz veya en azından çeşitli konuşmacıları davet edip konferanslar yapıyoruz bu hafta içinde. Konser veriyoruz. Bunu da çok, bu sene çok keyifliydi. Çünkü hem İstanbul hem Konya'daki bir vakfımıza devam eden kişiler, amatörleri yetiştirdi hocalarımız. Hı hı. Ve o şekilde bir konser verdik. Çok keyifli bir konserdi. Orasında bir sergi açtık. Bu seneki sergimiz de çok özel bir sergiydi. Çünkü annem 91 yaşında Güzide Çelebi 1963-66 arasında Hatmat Hamit Hoca'dan ders almıştı. Hap ders almıştı. Ve o çalışmaları sergilememizi istediler. Hattatlar çok önemli bir şey olduğunu, bir hattatın talebesini nasıl yetiştirdiğini, meşkleri görebilsin gençler diye hazırlandı sergi. Hem Hamit Hoca'nın ailenin özel koleksiyonda bulunan eserlerini sunduk. Böyle bir sergi hazırladık. Hı hı. Bir de birkaç senedir türbenin önündeki alanda çadır kuruyorlar. Orada halk gelip konseri dinleyebiliyor, konuşmacıları dinleyebiliyor. Orada da bendeniz bir konuşma yaptım. Bir başka gün konser verdik. Bizim etkinliklerimiz böyleydi. Dolu dolu geçti. Gelip de bilgi almak isteyen herkes de aynı zamanda bilgilenmiş oldu. Üniversiteler daha akademik konuşmalarla hem gelen misafirlerini hem de talebelerini bilgilendirdiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. gerçekten güzel bir kutlama oldu.
Evet, Sayın Çelebi, biz de size teşekkür ederiz anlattığınız için, o atmosferi bize yaşattığınız için. Siz aynı zamanda Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekilisiniz. Biraz vakıftan da bahsedebilir miyiz dinleyicilerimize? Ne zaman kuruldu, bugüne kadar hangi çalışmalar yapıldı?
Memnuniyetle efendim, malumunuz Hazreti Mevlana'dan sonra oğlu Sultan Veled ve torunu Ulu Arif Çelebi, Mevleviliği bir tarih, bir yol olarak, Mevlevi haneleri de birer okul olarak kurmuşlar. Hazreti Mevlana'nın öğretileri nesilden nesle devam edebilsin diye. Hı hı. 1925'te Kezaviye Kapı'na kadar o soydan gelen birisinin başkanlığında, yani makam çelebiliğinde bu yol devam etmiş. Selçuklu nerelere gittiyse, Osmanlı nerelere gittiyse oralarda Mevlevi haneler kurulmuş ve direkt hepsi makam çelebisine bağlı olmuşlar. 1925'te Kezaviye Kanunu sırasında babamın büyük babası Abdülhalim Çelebi makam çelebisiymiş. Onun zamanında tek Kezaviye Kanunu hazırlanıyor. Atatürk kendisini Ankara'ya davet ediyor ve söylediği söz de çok güzel bir söz. Diyor ki, siz Mevleviler asırlardır cehaletle, yobazlıkla mücadele ettiniz. İrfanla ilme ve sanata katkıda bulundunuz. İnkılapta istisnai bir muamele yapamayacağımız için Mevlevi tekkelerinde kanun çerçevesinde mütalaa etmek mecburiyetindeyiz. Ancak Hazreti Mevlana'nın düşünceleri ve ilmi ebediyen yaşayacaktır. Hatta istikbalde daha köklü bir şekilde zuhur edecektir inancındayım diyor. Bugün Atatürk'ün sözlerinin ne kadar doğru olduğunu gelen misafirlerimize, dünyada herkese Hazreti Mevlana'ya olan hayranlığı ile yaşıyoruz, görüyoruz. 1996'da babam Celaleddin Bakır Çelebi'nin arzusuyla Uluslararası Mevlana Vakfı kuruldu. Ve başkan olarak kardeşim, manevi büyüğüm Faruk Hemdem Çelebi seçildi. Bir zaman aile dostları, yakınları hizmet ettiler vakıfta. 2 sene kadar sonra bendenizi başkan vekili seçtiler. O günden bugüne hep beraber biz 5 kardeş, eşimiz, aile yakınlarımız, hocalarımız bu yolda hizmete çalışıyoruz vakıf çatısı altında.
Sayın Çelebi, pek çok da proje var vakıf tarafından gerçekleştirilen, özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızda, UNESCO bünyesinde. Bu projelerden de bahsedebilir miyiz?
Tabii, bunun birincisini hazırlayıp Kültür Bakanlığımıza imzalatıp UNESCO'ya göndermiştik. Bu projemizin ismi Sema ve Mevlevi Müziğinin Korunma Altına Alınmasıydı. Projemiz 3 yıl kadar UNESCO tarafından incelendi, çeşitli sorular soruldu ve en sonunda UNESCO'nun dünyanın sözel kültür mirası, insanlığın ya da diyelim insanlığın sözel kültür mirası olacak projeleri arasında başyapıt olarak seçildi. Bu gerçekten gurur verici bir şeydi. Ne kadar çok çalışmamız gerektiğini anlatıyordu bizlere. Kültür Bakanlığı'ndan temsilciler gittiler UNESCO'ya ve koruyacaklarına dair imza verdiler. Bize de proje sizindir, takip edin dediler. Mümkün olduğunca Kültür Bakanlığı'yla çalışıyoruz. Belediyelerle çalışıyoruz, resmi dairelerle çalışıyoruz bu konu üzerinde. Hepimizi üzen bir konu var, malumunuz semayı her yerde yapmaya başladılar. Bilir bilmez olur olmaz haller yaşanıyor. Halbuki devlet onu koruyacağım diye UNESCO'ya imza attı. Birkaç genelge çıktı. Ama henüz bir yaptırım gücü olmadığı için ne yazık ki hala bir çarpıklıklar devam ediyor. Umarım gün gün daha çok bilinçlenir, özellikle kendi halkımız manasını bilir, üstüne giymiş olduğu kıyafetin, yaptığı hareketin ne olduğunu bilirse, bunun bir zikir şekli olduğunu anlarsa yanlış yerlerde yapmayacaklardır inancındayım.
Evet. UNESCO'ya akreditasyon için de başvurduğunuzu biliyoruz. O konudan da bahsedebilir miyiz dinleyicilerimize?
Evet, UNESCO'ya ikinci projemiz Hazreti Mevlana 800 yaşında projesiydi. Onu da hemen kabul ettiler ve malumunuz bütün dünyada Hazreti Mevlana anıldı 2007 yılında. Daha sonra yaptığımız
Estağfurullah, program başında aynı durum bende de gerçekleşti malum havalardan. Buyursunlar efendim, lütfen devam edin.
Yaptığımız çalışmalar hem Türkiye içinde hem Türkiye dışında Hazreti Mevlana yolundadır. Bu çalışmalarımızı derledik. UNESCO'ya sunduğumuz zaman UNESCO bizi akredite etti. Yani dünya üzerinde kabul edilmiş tek vakıf bizi. Ve bu vakıfın çalışmaları en doğru çalışmalardır dediler. Sormak istenilen bu konuda, yani mevlevilik konusunda sorulmak istenen her türlü soruyu bize sorabileceklerini ilan etti UNESCO. Bunun dışında da tabii gene İstanbul Kültür Başkenti projesi içinde, Konya İslam Kültür Başkenti projesi içinde yer aldık. Elimizden geldiğince hem yurt içi hem de yurt dışında hizmetimize devam ediyoruz.
Bir de UNESCO Türk Milli Komisyonu dönem üyeliği, yönetim kurulu üyeliği durumu var. Değil mi Sayın Çelebi, yanlış hatırlamıyorsam
evet,
eğer?
Evet, vakfımızın mütevelli heyetinden Işın Çelebi temsilen UNESCO'da.
Evet. Sayın Çelebi, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sizi daha fazla yormak istemiyorum. Aslında başka sormak istediklerim vardı ama gerçekten çok yoruldunuz bu hafta süresince, ama tatlı bir yorgunluktur, öyle düşünüyoruz.
Evet, evet. Daha bitmedi de.
Daha bitmedi, devam ediyor.
Daha bir gün Mersin, ondan sonra İzmir, oralarda inşallah bu konuyu paylaşmaya isteyeceğiz.
İnşallah. Ne mutlu. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Onur duyduk. Çok mutlu olduk. Size de kolaylıklar diliyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin. Hayırlı olsun. İnşallah.
Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Mevlana'nın 22. kuşak torunu olan Esin Çelebi Bayru hanımefendi ile hem Şebi Arus'u konuştuk, oradaki atmosferi yaşattı sağ olsunlar bize, hem de Uluslararası Mevlana Vakfı'nı konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var, hemen sonrasında değerli konuklarımızı stüdyomuza alacağız.
Ama sana git demekten başka yol mu var? Onların doğrularıyla büyürken içine hayat çekmek değil kolay. Sesim çıkmıyor doğru, ama bağırsam kime ne faydası var? Bedelli mutluluklar düzeninde yüreğe güvenmek değil kolay. Bugün budur pencere, kışla yüzleşince çok üzgünüm kalamadım. Gerçeğin kenarından hayatın düzenine bir yol bulup ben akamadım. Bugün budur pencere, kışla yüzleşince çok üzgünüm kalamadım. ama sana git demekten başka yol mu var? Onların doğrularıyla büyürken içine hayat çekmek değil kolay. Sesim çıkmıyor doğru ama bağırsam kime ne faydası var? Bedelli mutluluklar düzeninde yüreğe güvenmek değil kolay. Akamadım. Bugün budur pencere yorup kışla yüzleşince çok üzgünüm kalamadım. Gerçeğin kenarından hayatın düzenine bir yol bulup ben akamadım. Bugün budur pencere yorup kışla yüzleşince çok üzgünüm kalamadım. Kenarından hayatın düzenine bir yol bulup ben akamadım. Bugün budur pencere yorup kışla yüzleşince çok üzgünüm kalamadım. Gerçeğin kenarından hayatın düzenine bir yol bulup ben akamadım. Bugün budur pencere yorup kışla yüzleşince çok üzgünüm kalamadım. Çok üzgünüm kalamadım. Çok üzgünüm kalamadım.
Hayatın Sesleri devam ediyor. İki değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık sevgili dinleyicilerimiz. Gönüllülük esasıyla gerçekleştirilen çalışmaları daha geniş ve genç kitleler arasında yaygınlaştırmayı amaçlayan Kuşaklar Arası İletişim ve Gönüllülük Projesi'ni konuşacağız değerli konuklarımızla. Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi ve Ekin Önkuluçka Merkezi Müdürü, aynı zamanda az önce bahsini ettiğimiz projenin koordinatörü Profesör Doktor Zeliha Eser hocamız yeniden bizimle birlikte, tekrar konuğumuz oldu. Ne mutlu bize, hoş geldiniz değerli
hocam. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz davetiniz için. Böylesine önemli bir konuda konuşmak gerçekten bizler için çok mutluluk verici.
Biz asıl teşekkür ederiz ki siz böylesine önemli projeleri gerçekleştiriyorsunuz ve biz de dinleyicilerimize duyurma fırsatını yakalamış oluyoruz.
Evet.
Ve diğer konuğumuz da Ankara Girişimci İş Kadınları Derneği ve TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Aynı zamanda bir gönüllü diş hekimi aynı zamanda. Tabii bu kadar çok unvanı bir arada söyleyince biraz uzun oluyor ama ben hepsini dinleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Çünkü hepsinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Zerrin Tüfekçi de
çok
bizimle
teşekkür
birlikte.
Ederim.
Hoş geldiniz.
Sağ olun davetiniz için.
Neden önemsiyorum? Çünkü girişimci iş kadınları, yani kadınlar aslında her yerde var. TÜRYAK Yaşlılık Konseyi'nde de siz varsınız aynı zamanda ve eminim ki sizin gibi bu konuda çalışan nice değerli hocamız, değerli diş hekimimiz, doktorlarımız, belki başka mesleklerden kişiler var. Bunların duyurulması gerektiğini çok önemsiyorum. Bir şeyler yapılıyor, projeler üretiliyor, gerek üniversitelerde gerek başka birimlerde, ama önemli olan hani kendi içimizde bunları yaptıktan sonra birilerinin bunların yapıldığından haberdar olması.
Evet.
Bu proje de gerçekten çok önemli ama öncesinde şu gönüllülük konusunda biraz değinelim. Gelin mi değerli hocam? Neden bu kadar önemli gönüllülük bu
Tabii
tür projelerde?
Tabii ki büyük bir memnuniyetle. İnsanların yaşamlarında bir misyonu vardır, varoluş amaçları deriz. Değil mi? Herkesin farklı olabilir. Şimdi baktığımızda dünyamıza herkes aynı koşullarda yaşamıyor. Durumu kötü olanlar var, durumu iyi olanlar var. Durumu iyi olanların bu durumu kötü olanlara biraz elini uzatması lazım. Ben hani kendi adıma söylemem gerekirse benim misyonum hayatlara dokunmak. Bunun için de bu tarz projelere çok önem veriyorum. Sadece yani hani formalleşmiş projeler değil, informal tarafında da çok fazla hayatlara dokunmaya çalışıyorum. Ve herkesin de böyle bir misyonun olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu amaçla da çıktığımız yolda biz işte özellikle kuşaklar arası iletişim ve gönüllülük dedik. Şundan dolayı dedik bunu da. Çünkü geniş aileden çekirdek aile yapısına geçildi günümüzde. Ve eskiden büyük annelerin, büyük babaların tecrübelerini paylaşan, masallarını paylaşan bir nesil vardı. Hı hı. Ama günümüzde o nesilden bahsetmemiz biraz zor. Neden zor? Elbette hani teknolojik gelişmelerin çok fazla faydası var günümüzde ama bunun yanında bir takım dezavantajlarımız da var. Ne yapıyoruz? Hemen cep telefonları elimizde ya da işte tabletler elimizde, onunla vakit geçirmeye başlıyor gençler, çocuklar. Ve büyüklerle pek bir paylaşımımız kalmıyor. Bu nedenle hem onları bir araya getirelim. Yaş almış bireyler neler yapmışlar gönüllülük adına. Onları ortaya çıkarsınlar. Onlardan feyiz alsınlar, ders alsınlar. Hem de kendi çalışmalarını bu yönde sürdürsünler istedik. Hı hı. Böylece hem hayatlarına daha fazla değer katmış olacaklar kuşaklar arası baktığımızda. Birbirlerinden gerçekten yaş almış bireylerin, gençlerden, gençlerin yaş almış bireylerden öğreneceği çok şey var.
Muhakkak.
Bu amaçla yola çıktık ve güzel bir projede gerçekleştirdik. Daha yani ilk adım aslında gerçekleştirdik. Demek belki burada yanlış olur çünkü bundan sonraki adımı bir gönüllülük okuluna doğru gidiyor.
Öyle mi?
Evet, Başkent Üniversitesi bünyesinde bir gönüllülük okulu kurma çalışmalarını sürdürüyoruz şu
öğrenci
an.
Öğrenci arkadaşlarımız mı
öğrenciler
katılacak?
Öğrenciler ve dışarıdan katılmak isteyen herkes.
Katılabilecek, evet. Güzel.
Bu proje kapsamında da Zerrin Hanım'ın da bahsettiği gibi, Zerrin Hanım çok gönüllü diye tanımlıyorum ben her zaman.
Ben gönüllü dedim ama.
Ben çok gönüllü olarak tanımlıyorum. Başka bir arkadaşımız daha var, onun adını da burada hani zikretmeden geçemeyeceğim. Sevgili Özlem Göçek. Bir Payda Derneği var. Onlar da böyle sürekli gönüllü çalışmalar yapıyorlar. İşte bana bahsettiler bu konudan. Sonra Birleşmiş Milletler'den bir arkadaş da vardı grupta. Dediler ki işte Birleşmiş Milletler gönüllülük programıyla birlikte böyle bir şey yapalım. Bu misyonla bir araya geldik.
Evet, fikir nasıl ortaya çıktı tam olarak? O noktada hemen Zerrin Hanım'a mı dönelim?
Evet, olabilir.
Peki hani evet, bir dolu projeler üretiliyor, evet. Ki daha önceki programımızda yine çok güzel bir başka projeyi dinleyicilerimize duyurmuştuk. Peki bu projenin o fikir aşaması nasıl ortaya çıktı? Hani o heyecan ilk kimde doğdu? Onu en çok merak ediyorum.
Şöyle, aslında Aralık ayının 5'i Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmakta ve Birleşmiş Milletler'den gönüllüler grubu, topluluğu hani bugüne özel bir şeyler yapıp o günde hani onu da içerisinde görmek istediler ama zaman azdı aslında, böyle Mayıs, Haziran gibiydi sanıyorum. Benim de bir arada olduğum sürekli gönüllü dostlarım var. Bir proje yapılacağı zaman böyle spontan bir şekilde insanlar bir araya hemencecik toplanabiliyorlar.
Güzel.
Biz de hemen ilk bir toplantıda aslında bir çatısını kurduk olayın. Sonra ikinci bir toplantı yaptık. Orada Eskişehir Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisi, Anadolu Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisi hocamız vardı. Zeliha Hocam ve üniversiteden çok kıymetli profesör hocalarını toplantıya davet ettiler. Yine Birleşmiş Milletler'den, gönüllülerden temsilciler vardı. Ben ve yine Özlem Göcek arkadaşımız hep birlikte bu nasıl bir şey olur? Hani sonuçta gençlerle yaş almış kıdemli bireyler diyoruz. Biz daha çok böyle yaşlı kelimesini kullanmaktan çok fazla haz etmiyoruz. Aralarındaki birbirlerini daha iyi anlamaları, iletişimi daha iyi bir seviyeye getirmek için biz neler yapabiliriz? Nasıl bir şey olsa bu grup bir arada olur ve sonuçta bu bir ürüne dönüşür ve diğer insanlara da ilham olur düşüncesiyle yola çıktık. Dedik ki biz bir çalıştay yapalım. Ağustos ayının 30 ve 31'inde bir araya geldik bu çalıştayda. Gönüllü 24 tane üniversite öğrencisi seçildi. Ve onlara 2 gün süren bir eğitim verdik. Bu eğitimle beraber onlara yarım gününde yaşlılık, yaşlılık psikolojisi, gönüllülük ne demek, efendime söyleyeyim projede neler yapılacak, nasıl olacak bunları anlattık. Diğer yarım günde de önce teorik olarak cep telefonlarıyla onların nasıl video çekebileceklerini öğretip ikinci günde cep telefonuyla seçilen 1-2 tane kıdemli vatandaşı o toplantıda bulundurarak video çekimini canlı olarak onlara gösterdik. Böylelikle aslında anneanneni, babaanneleri, dedeleri dışında çok fazla da artık gençlerin yaş almış bireylerle hani vakit geçirmek ya da onların sohbetini dinlemekle çok vakit geçiremediklerini düşündüğümüz bir ortamı yaratmayı amaçladık. Hmm. Yaşlılığın bir süreç olduğunu ve insanın aslında hiç gençken ümit etmese de o yaşlara doğru hızla ilerlendiğini ve oradaki insanların neler düşündüğünü, o noktadaki insanların onlarla nasıl iletişim kurulup nasıl sohbet edilmesi ve onların nasıl dinlenmesi gerektiği, çekim yaparken nelere dikkat edecekleri, hangi soruları kıdemlilere yönelteceklerini öğrendik. Bizler de öğrendik tabii bu proje kapsamında. Çok keyifliydi. Tam bir atölye çalışması oldu. Başkent Üniversitesi'nin tüm kaynakları kullanıldı. Hem hocalara ders verdiler, hem Ankara dışından gelen öğrenciler için yurt imkanı sağlandı. Onlara hem sosyal bir iki minik program da hazırladık gönüllülükle. Ve iki gün boyunca gençler hem birlikte çok keyifli vakit geçirdiler, hem gerçekten çok önemli bilgileri öğrendiler ve hayatlarında kullanabileceği şeyleri öğrendiler. Ondan sonra da ödevlerini alarak toplantıdan ayrıldılar.
Bu ödevleri anne babalara, ninelere, dedelere sorulacak sorular
evet,
mıydı?
Seçtikleri kıdemlere sorulacak sorulardı. Hı hı. Burada da biz daha önce sizin de bahsettiğiniz gibi TÜRYAK Derneği'nin örnek kıdemli vatandaşlara verdiği bir ödül töreni var. Oradaki kriterleri belirledik. 60 yaş üstünde, meslek hayatında başarılı olan, sosyal faaliyetlerde öncü ve lider olmuş, hayata bağlılığını ve yaşam sevincini hala devam ettiren, toplumun takdir ve sevgisini kazanmış ve örnek bir kişilik sergileyen, sosyal sorumluluk projeleriyle hayatında pek çok örnek yaşamış, bunu da gençlere anlatıp paylaşabilecek ve sonuçta onlara ilham kaynağı olabilecek kıdemlileri seçmeleri için gençlerimizi yüreklendirip ödevlerini verip evlerine yolladık.
Tarih olarak ne zaman oldu?
30-31 Ağustos'ta oldu bu.
Ağustos'ta şimdi Aralık'tayız. Durum
nedir?
Ekim
ayında bütün videolar çekilmişti. Herkesten 5 tane kıdemli bulmasını ve bizimle paylaşıp bu video çekimlerini gerçekleştirmelerini rica ettik. Herkes bu videoları gönderdi. Sonra Anadolu Üniversitesi'nden hocalarımız öğrencilerine vererek bunların bir kısa film haline getirilmesini sağladılar. Ve biz Gönüller Günü'nde bu filmi gösterdik.
Şu an izlenebilecek bir yer var mı bu filmi?
Bunun için hocam, Zeli hocam evet, bir proje düşünüyor evet, sanıyorum. Çünkü üniversitenin de veri tabanına bütün videolar eklenecek. O 6 dakika çok kısa bir versiyonu
çünkü. Çok kısaydı. Çünkü öğrencilerimizin gerçekten çok fazla emeği vardı. O emeği hani yatsıyamazdık.
İletişim fakültesi öğrencileri mi yoksa onlar
yok,
da?
Yok karışık.
Karışık
bölümlerde. Tıp vardı, eczacı vardı, psikolog var, iletişimden, işletmeden, her yerden, iktisattan hepsinden vardı. Hem onlar kendi aralarında da böyle bir kaynaşma başlattılar.
Çok güzel bir ortam olmuştur eminim.
Filmini hazırlayacağız. Biraz daha detaylı olsun o kadar emek olunca dedik. Onu da bu gönüllülük okulumuz kapsamında da inşallah bizim yine üniversitemizin web sayfasında bir yerde izleme fırsatı sunacağız. Çünkü bir sözlü tarih gibi
ya,
elimizde evet bu bilgiler. Onları hani ne kadar çok insan izler, faydalanırsa o kadar iyidir diye
neler anlattılar acaba şu an o kadar yani, merak ediyorum
evet,
ki.
Evet izleyeceğiz inşallah.
İnşallah.
Tabii ben gönüllülüğüm biraz da genetik yanının olduğunu da düşünmeye başlıyorum. Çünkü ya da işte rol model olarak da gidebiliyor. Benim babam 85 yaşında
maşallah,
şu anda.
Maşallah. Allah sağlık olsun, ömürler versin
amin,
diyelim.
Teşekkür ediyorum. Kendisi köy enstitüsünde eğitim almış bir öğretmen. Emekli öğretmen.
O öğretmenlerimiz zaten evet, bütün varlıklarını evet, veriyorlar o öğrencileri ki. Yani gönüllülük en önemli onlar için.
Büyük bir etkisinin olduğunu düşünüyorum şöyle. Çünkü emekli olduktan sonra tekrar işte bu açık öğretimde tamamladılar. Tekrar okudular falan. Ön lisans diplomalarını aldılar. Sonra dedi ki ben gönüllü olarak çalışmak istiyorum. Köye gitti. Köy öğretmenliği yaptı tekrar.
Gönüllü
belli
olarak
bir yaşta,
ama.
Tabii, belli bir yaştan sonra. Ve aynı zamanda tema gönüllüsü. Ve halen ilkokullara gidip ana sınıfları, birinci sınıflar hepsine temayı anlatır. Uzun yıllardır anlatır. Eskiden işte eğitim ilkokullarda kullanılan çocuk şarkılarını gider onları öğretir.
Öğretir, ne güzel.
Halen devam ettirir. Ben de hani kendimi bildim bile, belki örnek olarak da aldım babamı. Sürekli bir şeyler yapmaya çalıştım. Yani üniversitedeki öğrencilerimizle de yapmaya çalıştık burada. Öyle bir şey ki gençleri toparlayıp işte bir huzur evine gittiğimizde orada kalan hanımefendilerin makyaj yapmaları bile o kadar mutlu ediyor ya. Ki onları. Anlatamam size. O mutluluğu gördükten sonra daha çok yapasınız geliyor. Bu nedenle hani mümkün olduğu kadar bunu bütün çevremize aşılamamız gerekiyor. Çünkü dayanıklı toplumlar ancak gönüllülük çalışmalarıyla inşa edilirler. Biz de hani bu yolda mümkün olduğu kadar ne yapabiliriz, nasıl faydalı olabiliriz, ne kadar paylaşabiliriz, duyurabiliriz. Tabii gönüllülük de biliyorsunuz adından da anlaşılacağı gibi isteyerek, tabii, karşılık beklemeden yapmak var. Bunlara dikkat edip işte ilkokullarda bile belki ders müfredatı içine konulmalı diye düşünüyorum.
Evet, gönüllülük gerçekten çok önemli. Ben yine tam bu noktada Sayın Tüfekçi'ye dönmek istiyorum. Çünkü o da bir gönüllü. Evet. Acaba o nasıl bu yola girdi? Gönüllülükle ilgili söylemek istedikleri var mıdır?
Evet. Geçenlerde bu gönüllülük kavramı üzerine düşünürken içimden bir şeyler aktı ve onu hemen uykudan hemen önceydi. Dedim ki Zerrin, ya kalkıp şimdi bunu yazarsın ya da bir daha neydi acaba diye düşünür durursun dedim. Ve içimden akanlar şöyleydi. Gönüllülük bir tohumdur. Besinini, can suyunu sevgiden alır. Tohum ailede atılır, yüreklerde yeşerir. Daha sonra diğer yüreklere serpilir. Yaşı yoktur, cinsiyeti yoktur, ülkesi yoktur, sınırları yoktur. Tüm insanlığı sarana kadar bu ağ hızla büyüyecektir. Gönüllülük dünyadaki en kuvvetli harçtır. Beni bize, bizi bütüne, bütünü tüm insanlığa bağlayan. Bu harç bir kez yüreklere atıldı mı artık yeni elçiniz göreve hazırdır. Bu görev boş zamanları değerlendirdiğiniz bir meşgale değil, kolay kolay kopamayacağınız temel bir sevgi bağıdır. Gönüllülük önce kişiyi kendi iradesiyle içsel bir yolculuğa çıkarır. İçinizde daha önce hiç gitmediğiniz yerlere ayak basıp kendimize ve insana dair bilmediğimiz yeni şeyler öğreniriz. Gönüllülük hayata yeni yerler açmak, yeni o alanlarla birlikte hayatın yenilenmesini ve genişlemesini ummaktır. Gönüllülük hayatın nefesinin tıkandığı noktalara soluk olmak, nabzının yavaşladığı yerlere taze kan taşımaktır. Gönüllü olmak demek zamanı da genişletmek demektir. İnsanın yeryüzündeki serüveninde geçmişten devraldığı acıları iyileştirmek, geleceğe dair güvenli ve umutlu başlangıçlar yapmaktır. Kişi kendini gönüllü kabul ettiği andan itibaren çoğalır, gönüllü olduğu andan itibaren uğruna çabaladığı şeylere de işaret etmiş olur ve o işareti takip edenler de kendisine katılır. Onlar da onu, tıpkı onun gibi gönüllü olur. Gönüllerin ve gönüllülüğün çoğalması ise hayatın yaşanası bir deneyim, dünyanın ise yaşanası bir yer olduğuna ilişkin inancımızı pekiştirmektedir.
Sayın Tüfekçi, iyi ki uyanmışsınız. İyi etmişsiniz. Ne kadar güzel yazmışsınız. Evet. Ağzınıza, yüreğinize
yani,
sağlık.
Sonuçta bunu yazmak iyi oldu bence. Çünkü hani ben bile içimde bunların olduğundan çok haberdar değildim aslında. Bazen öyle oluyor. İnsan o işte kendi içinde yıllarca o biriktirdiği, okuduğu, dinlediği güzel anılarla bir şeyleri bir yerlere depoluyor aslında. Ve sanki onu unutmuş ya da bir yerlerde saklı kalmış gibi geliyor ama o gün bir uyanıverirse, işte benim de tüm hayalim bütün Türkiye'nin ve dünyanın uyanıverip tüm insanlar için ve var olan sınırları olmayan bir dünya için hem çevre konusunda hem insanların gerçekten daha iyi şartlarla yaşaması konusunda. Hem efendim hani kız çocukları olsun, kadın olsun, bunlar benim biraz böyle hani pozitif ayrımcılık yaptığım alanlar işin açıkçası. Çünkü denge kuruluncaya kadar terazinin öbür tarafına basmak zorundasınız. O denge korulduktan sonra artık onun adı insandır zaten, ayrımcılığa da gerek yoktur. Gönüllülük gerçekten gönülden gelen bir şey ve bunun yaşı, sınırı, coğrafyası hiçbir şekilde yok. Biz bu projeyi yaparken amacımız gerçekten belli bir hayat hayat yaşamış, o erdemleriyle, güzellikleriyle yaşamış insanların bu yeni kuşaktaki nesillere ilham yaratması. Çünkü gönüllünün yaşı yok. Emekli olayım da insanlara faydalı olmak için bir iki uğraşla uğraşayım denilecek bir şey değil.
Cümle geçiyordu. Evet, boş zamanları geçirecek bir şey değildir
gönüllü. Evet, çok ciddi bir şey bence. Ve gerçekten hani şimdi hatta Birleşmiş Milletler bu iki günlük yaptığı eğitim sırasında bir konuşmada hani aslında bu ücretle de yapılabileceği konusunda biraz daha da bunun kavramını ve kapasitesini de açtılar. Ben hani şu anda daha çok ücretli değil, ücretsiz kısmındayım işin açıkçası. Emeği paylaşmak, varsa maddi paranı paylaşmak, neyini paylaşabilirsen bilgini paylaşmak, neyin varsa ihtiyacı olanlarla paylaşmak diyorum. Ben o paydayı biraz daha geniş tutuyorum işin açıkçası. Ama şurası da bir gerçek ki pek çok güzel soru sorulmuştu gençlere, kıdemlilere sorması için. Onlara son bir soruda şunu soruyorduk. Diyorduk ki şu anda 80-85 kaç yaşındaysa yaşındasınız ve 20 yaşınızdaki haliniz çıkıp gelse ve yanınızda oturuyor olsa dönüp ona baksanız ve neler söylemek isterdiniz? Nasıl bir yaşam yaşadı, neler yaptı? Ona hangi hani şeyleri bir tavsiyeleri verirdiniz? O cevapların hepsi birincisi kendilerini onurlandırmak oldu. İkincisi bu röportajı yapan gençlere de ilham kaynağı oldu. Çünkü hepsi sanki anlaşmışçasına doğru yoldasın, devam et, yılma, başaracaksın.
Öyle mi dediler?
Sana inanıyorum. Hiç hepsi böyle olumlu cümleler kurarak, yaşadıkları zorlukları gözlerinin önünden o pencereden geçirerek ama bugün geldikleri noktada o başarıyı ve cesareti gençlerle paylaşarak muhteşem bir yolculuk yapmalarını sağladı. Gençlerden bir tanesi benim oğlumdu ve her seferinde her kıdemliyle röportajından sonra anneciğim nasıl güzel bir yaşam yaşamış, ne tatlı insan değil mi, ne kadar çok şey öğrendik değil mi diyerek, çünkü kendi anneannesi ve babaannesi dışında hiç bu öyküleri dinleyebileceği bir insanla çok fazla sohbet etme şansı olmuyor gençlerin.
Tabii.
Ya da olsa da akıllarına da gelmiyor aslında. Bu bir fırsat değil mi hocam?
Kesinlikle.
Bir fırsat yarattı.
Dediniz hem gençler yönünde evet. Fırsat hem yaş almışlar yönünde evet, fırsat. İki tarafta. Da.
Evet.
Ben de aslında o soruları şimdi merak edip soracaktım. Size neler sordu acaba gençlerimiz diye aklınızda evet. Sorular var mı?
Var. Tabii öncelikle hani hangi memleketten gelip kim olduklarına ilişkin biraz daha onu tanımaya, kimliklerini tanımaya ilişkin sorulardı başta. Sonra o gönüllülükle ilk nasıl tanıştıkları, hangi olayları yaşadıkları, hangi projelerde yer aldıkları, onları hayatları boyunca en etkileyen gönüllülük öyküleri soruldu. Onun dışında gönüllülükle ilgili yaşadıkları zorluklar soruldu. Gönüllü insan kimdir ve sizce ne, hangi özelliklere sahiptir? Bunlar soruldu ve demin size anlattığım işte şu anda bulunduğunuz yaştaki halinizle geçmişteki haliniz karşınıza gelse ne sorardınız vardı. En sonunda son bir sözünüz var mı diyerek konuyu onların kapatmaları sağlandı. Böyle kısa kısa videolar hazırlandı. 50'ye yakın videomuz var. Bunlar bence devam da edebilir. Çünkü o kişilerle de sınırlı kalmamalı. Ama burada tema gönüllüsü vardı. Üniversiteden hocalar vardı. Pek çok sosyal sorumluluk derneğinin başkanı vardı. Dediğimiz gibi yine köy enstitüden hocalarımız vardı. Çok güzel yaşam öyküleri vardı. Ve benim daha önce size bahsettiğim TÜRYAK'taki yönetim kurulu üyeliğim sayesinde son 4 senedir benim şahitlik ettiğim, ondan önce 2003 yılından beri derneğin aslında bünyesinde olan bu örnek kıdemli vatandaş ödülleri sayesinde ben pek çok kıdemlimizle de sohbet ve röportaj yapabilme fırsatı buldum. Son 3 senedir de Dışişleri Bakanımızın himayelerinde yurt dışından gelen kıdemlilerimize de bu ödülleri verebiliyoruz sağ olsunlar. Ve orada da insanlarla konuştuğunuzda o kadar minnettar kalıyorlar ki verdiğiniz bir kağıt parçası aslında. Ama ona diyorsun ki hayatını çok anlamlı yaşadın. Ne iş yapmış olursan ol. Yani ne iş yaptığının hiçbir önemi yok. Hangi mesleğe sahip olduğunun da hiç önemi yok. Ama sen bu dünyada sadece kendin için yaşamadın. Diğer insanları düşündün ve onların varoluşuna, onların ihtiyaçlarına, onların bu dünyada daha güzel vakit geçirmelerine vesile olduğun için sen çok değerlisin.
Onlar da o değeri hissedip ne kadar mutlu olmuşlar. Acaba bu sorular hani Türkiye'den değil de yurt dışından yaş almış bireylere de sorulabilir mi? Bilmiyorum proje nasıl devam edecek ama.
Aslında düşünülebilir.
Güzel bir noktaya. Siz de bu akış içerisinde çok güzel bir noktaya.
Ama öyle bize de anlattınız ki o gönüllülük ve hani gözümde tamamen canlandı. O kadar güzel detaylı anlattınız ki. Kim bilir neler hissetmişlerdir. İnşallah bu proje hani başlangıç aşamasında dedik. Sevgili hocam ama sanıyorum çok daha genişleyip büyüyecek.
Çok yolumuz var. Çünkü büyük hedeflere küçük adımlarla ulaşılır. Biz işte ilk küçük adımımızı attık ama eminim o büyük hedefe de ulaşacağız bu küçük adımları birleştirerek.
Son dakikalarımıza doğru giriyoruz hocam. Ben son cümlelerinizi alayım. Konuyla ilgili söylemek istedikleriniz varsa dinleyicilerimize aktaralım.
Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gönüllülük çalışmaları söz konusu olduğunda genelde etrafımızdakiler ay vaktim yok, emekli olunca şöyle böyle istenildiği zaman vakit yaratılıyor. Onun için her zaman hani kimler için ne yapabiliriz? Bu hep aklımızın bir kenarında kalmalı. Ve biz hep hani kıdemli vatandaş, yaşanmış bireyler diye bahsediyoruz. Biliyorsunuz artık Dünya Sağlık Örgütü'nün de hani genç, yaşlı tanımı çok çok farklılaştı. Yeni Cahit Sıtkı Tarancı demiş ya 1946 yılında yaş 35 yolun yarısı diye. Artık yolun yarısı değil. Yine genç kalınan bir dönemde oluyor. Şimdi 18-65 yaşını genç olarak belirliyor Dünya Sağlık.
65'e kadar.
Evet, evet. 66-79 arasındakiler orta yaşlı, 80 yaşından sonrakiler yaşlı olarak belirleniyor. Dolayısıyla bizim birbirimize katacağımız o kadar çok şey var ki bu kronolojik yaşı hissetmeden psikolojik yaşımızı hissederek katacağımız çok fazla değerler var. Onun için yani kışın dışarıda aç kalmış bir kediye, köpeğe bir yiyecek vermek bile bir gönüllülüktür. Gönüllülük tabii gerektiriyor. Yani çok gözümüzde büyütmeyelim. O kadar çok yapabileceğimiz şeyler var
ki. Dediğiniz gibi gerçekten. İşte ay vaktim yok, o kadar yoğunum ki.
Yok, onlar mazeret olamaz. Gerçekten mazeret olarak kabul etmiyoruz. Şimdi bu çerçevede ben şunu söylüyorum. Hani bize ulaşmak isteyenler olursa bir e-posta adresi verelim. Lütfen. Çünkü biz böyle bir havuz çok oluşturacağız bu gönüllülük okulu kapsamında. Üyeleri tabii U olarak alacağız. Gonulluyuz biz 2018 @gmail.com.
Gonulluyuz biz 2018 @gmail.com. Bu gönüllülük okuluyla da bağlantı kurulan
yani bize
bir
destek
mail
vermek
adresi.
İsteyenler, katkıda bulunmak isteyenler derler ki bizim de böyle bir tanıdığımız var, onu da hani çekin. onları ulaşmamızı sağlamak isteyenler varsa bize bu e-posta adresinden ulaşabilirler. Ve ben sözlerimi Yunus Emre'den kapatmak istiyorum. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz.
Sevelim sevilelim. Ne güzel bitirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Böylelikle de geldik programımızın sonuna. Sevgili dinleyicilerimiz, Kuşaklar Arası İletişim ve Gönüllülük Projesi kapsamında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar üzerine değerli konuklarımızla sohbet ettik. Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi ve Ekin Ön Kuluçka Merkezi Müdürü, aynı zamanda bu projenin de koordinatörü Profesör Doktor Zeliha Eser hocamız vardı. Değerli hocam, tekrar teşekkür ediyoruz. Ve Ankara Girişimci İş Kadınları Derneği ve TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda kendisi de bir gönüllü diş hekimi Zerrin Tüfekçi bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz. Hem de gönüllülükle ilgili o özel, o güzel sözleriniz için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Ve bugün biz ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın yine saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Öztürk Çakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.